Ayrım 17, sayfa 158. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. 8. Bölüm, Cicero. Torrio'nun başlatıp Capone'un tamamladığı Cicero kuşatması, yaşlı adamın nedenli usta bir diplomat olduğunu örneklemiştir. Bir tek damla kan dökmeden yürütmüştü işini Torrio. Her şeyden önce Batı kesiminin O'Donnell kardeşleri, yani Klondike, Miles ve Bernard ile uğraşması gerekliydi. Bunlar yalnızca Chicago Caddesi, Madison Sokağı arasında kalan bölgeye değil, aynı zamanda ilçenin siyasi patronu Eddie Fogel'ın desteğiyle Cicero'ya da yerleşmişlerdi. İlçenin uysal başkanı, belediye başkanlığına eşit bir görev, Joseph Z. Kleinha, Fogel, O'Donnell kardeşler ve Eddie Tankle'dan emir alırdı. Eddie Tankle, kırık burunlu, yırtık, eğri büğrü kulaklı, eski bir hafif siklet boks şampiyonuydu. Young Greenberg adlı başka bir boksörü ringde tek yumrukla öldürdükten sonra boksa veda etmiş, Cicero'ya gelip bir meyhane açmıştı. Hawthorne Park Cafe, siyasi alanda kokuşmuş olmasına rağmen bir günah ve cürüm merkezi olmaktan çok uzaktı Cicero. Geceleri sokaklarında sessizliğin hüküm sürdüğü 60 bin nüfuslu, çoğunluğunu birinci ve ikinci kuşak Bohemyalıların oluşturduğu bir ilçeydi. Halkın büyük bir kısmı çevre fabrikalarda işçilik yapan, çalışkan, kanuna aykırı davranışları bulunmayan kimselerdi. İşten çıktıklarında günün yorgunluğunu çıkarmak için mahalle meyhanesine uğrayıp bir iki tek bira atmak alışkanlığındaydılar. İçki yasağı çıktıktan sonra kendilerine içki satmaya devam eden ve dış görünüşüyle hiç mi hiç değişmemiş olan meyhaneye gitmekle kanuna aykırı hareket ettikleri akıllarına bile gelmiyordu. Böyle bir şey söylenecek olsa gülerlerdi. Cicero'da bir tek genel ev bile yoktu. Kumar diyebildikleri tek şey de kahvehanelerdeki tilt makinalarıydı. Bu makinaları işletenler kazançlarını Fogel ile paylaşırlardı. Torrio uzun zamandır hazırladığı bir planı 1923 yılının Ekim ayında uygulamaya koyuldu. Cicero'da Roosevelt sokağı üzerinde kiraladığı bir eve 15-20 fahişe yerleştirdi. Tahmin ettiği gibi mahalli polisler bir baskın yaparak kızları içeri tıktılar. Ogden ile Ellie ikinci sokakların kesiştiği köşede bir genel ev daha açtı Torrio. Aynı sonuçla karşılaştı. Boyun eğmiş gibi görünerek geri çekildi. Cicero da borusu ötmüyordu belki ama Cook County'nin birçok yerlerinde o boruyu çaldı mı dans bile etmeye hazır yüksek rütbeli kişiler vardı. Örneğin Şerif Peter B. Hoffman. Ogden Caddesi'ndeki ev basıldıktan iki gün sonra Hoffman yardımcılarından bir grup adam yolladı Cicero'ya ve buldukları bütün tilt makinelerine kanun namına el koymalarını emretti. Fogel de sonunda anladı durumu. Torrio'ya burada bir genel ev açamazsa kendisi de tilt makinelerini işletemeyecekti. Sonunda üç yanlı bir anlaşmaya vardılar. Fogel tilt makinalarını geri aldı, kendisine Şerif'in bir daha bunlara karışmayacağına dair söz verildi. O'Donnell kardeşler Cicero'nun belirli bölgelerinde bira satma hakkını kazandılar. Ayrıca Chicago'nun batı kesimindeki haklarını bir daha pekiştirdi Torrio. Torrio'nun kendisi için istedikleri Fogel'in sandığı gibi genel evleriyle ilgili değildi aslında. Kentte ve banliyölerinde halen işlemekte olan genel evleri öylesine çok kazanç sağlamaktaydılar ki Cicero'daki eksik olmuş umurunda bile değildi. Çok daha başka, çok daha büyük şeyler düşünüyordu. Bu nedenle Cicero da bir daha genel ev açmamayı kabul etmiş, buna karşılık O'Donnell kardeşlerin bölgeleri dışında kalan her yerde bira satmak, istediği yerde istediği kadar kumarhane açmak, genel evleri dışında bütün işletmelerinin karargahını burada kurmak hakkını elde etmişti. Bu üçlü anlaşma Torrio'dan nefret eden Eddie Tankle'ı deliye döndürdü. Anlaşmaya yol açan görüşmelere katılmayı başından beri reddetmişti zaten. Şimdi de birasını keyfinin istediği yerden alacağını ilan etti. Öteden beri meyhanesine içki satan O'Donnell kardeşlerle arasına soğukluk girdi. Hele kendisine birkaç fıçı ekşi bira, yani alkolsüz olarak imal edilip de sonradan saf alkol eklenmiş bira yutturmaya kalktıklarında onlarla her türlü iş ilişkisini kesti. Klondike O'Donnell ile Torrio kentten ayrılmasını emrettiler. Yüzlerine karşı kahkahalarla güldü. Bu arada Chicago'da reform denilen hayalet yeniden Torrio'nun karşısına dikilmişti. Thompson yönetiminin yolsuzlukları artık kaçınılmaz bir biçimde su yüzüne çıkmış, belediye başkanını yeniden seçilme ihtimalini hemen hemen tamamıyla ortadan kaldırmıştı. Seçim kampanyasını yöneten eski dolandırıcı Fred Lundin hakkında 23 kişiyle birlikte eğitim bütçesinden 1 milyon dolar zimmetine geçirmiş olduğu iddiasıyla kovuşturma açılmıştı. Duruşmada tanıklık yapan bir eğitim komisyonu üyesinin ifadesine göre okul kitapları için ödenen fahiş fiyatı halk adına itiraz edildiğinde Lundin şu karşılığı vermişti. Halkın canı cehenneme, suyun başında biz varız şimdi, doyasıya içeceğiz tabii. Ünlü avukatlardan Darrow ve Erbstein ikilisi sanığın hapse girmesini önlediler. Ama kazın kokusu her yana yayılmıştı ve kolay kolay dağılmadı. Thompson kaybedeceğini anlamış olacak ki 1923 ön seçimlerine adaylığını koymadı. Demokrat Partili yargıç William E. Dewar belediye başkanı seçildi. Emniyet müdürlüğüne Morgan A. Collins'i getirdi ilk iş olarak. Butcher ile Meghan'ın cesetleri bulunduktan bir saat sonra bir basın toplantısı düzenleyen Dewar, Collins'i de toplantıya çağırdı ve herkesin önünde şu emri verdi ona. ''Bana bak Collins, bu ülkede içki yasağı var. Bugünden tezi yok, şehrimizde de uygulanacaktır bu yasak. Harfi harfine uygulanacaktır.'' Söyle komiserlerine bölgesinde bir damla alkol satıldığını işittiğim her polis memurunun rütbesini indireceğim. Collins bütün hızıyla yasakları uygulamaya girişti. Adamları da öylesine hızlı çalışıyorlardı ki özel evlerde aramalar yapıp bir tek şişe viskisi bulunanları bile tutuklamaya başlamışlardı. Bu yüzden halkın nefretini kazandılar. Dewar iyi niyetli olduğu kadar aşırı iyimser bir demeç daha verdi. Katiller O'Connor, Butcher ve Meghan'ın katilleri yakalanıp cezalandırılıncaya ve uğrunda savaştıkları kanunsuz içki trafiği durduruluncaya kadar gerek kanunların onuru, gerekse sokaktaki adamın kanunlarımıza olan saygısı tehlike içinde kalacaktır. Kanun adamları, kanun uygulayıcı örgütler bir araya gelip her işi bir yana bırakıp çabalarını tek noktada toplamalıdırlar. Kanun ve düzenin yeniden egemen olmasını sağlamak. Polis hepsini olduğu gibi bu işi de sonuna kadar götürecektir. Yol kesen haydutlar, kaçakçılar ve gizli içki kaçakçıları arasında süregelen savaş bir son bulacaktır. Bunca insan hayatına mal olan, böylesine geniş çapta bir ahlak düşüklüğüne yol açan bu korkunç patırtının durdurulacağından en az belediye başkanı olduğum ve bu uğurda elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olduğum kadar eminim. Yeni yöneticilerin eskilerden nedenli farklı olduklarını çabuk anladı Torrio. Chicago'daki faaliyetlerine karışmaması için Collins'e ayda 100 bin dolar rüşvet teklif etti. Cevap olarak Collins 4 ikiliyi süresiz kapattırdı. Daha sonra Torrio günde 1000 dolar teklif etti. Sadece günde 250 fıçı biranın nakline göz yumsun diye. Collins saldırıya devam etti. Torrio'nun bira fabrikalarını, genel evlerini, kumarhanelerini rahat bırakmamaktan başka 100 kadar gangsteri de tutukladı. Montana'sa ait 200 müşterek bahis yazıhanesini kapattırdı. Öyle ki ünlü kumarbaz at yarışı acenteliğinden elini eteğini çekmek zorunda kaldı. Yıl sonunda yeraltı çevrelerine gelir sağlayan önemli bir kaynak olmaktan çıkmıştı kumar. Günah işletmelerine gelince Gençleri Koruma Derneği Başkanı Bayan Jesse Binford bu konuda şöyle bir demeç verdi. Chicago'daki günah ticaretini azaltmak için ciddi ve enerjik çabaların harcanmakta olduğu kuşkusuzdur. Emniyet müdürü Collins'in emriyle hemen her gece yapılan baskınlar günah çemberinin ters yüz olmasına, en belli başlı evlerden birçoğunun kapanmasına, birçoğunun da başka yerlere kaçmasına yol açmıştır. Collins kampanyasının politik amaçlarla geçici olarak uygulanan bir temizlik hareketi olduğu sanılmıştı başlangıçta. Hatta Collins'in emniyet müdürlüğüne atanması yeraltı çevrelerini sevindirmişti. Ancak zaman geçtikçe görüldü ki kendisi bu şehri temizlemek ve temiz tutmakta gerçekten kararlıdır. Bunu anlayan yeraltı çevreleri fena halde sarsılmışlardır. Yöneticilerimiz şimdilik günah çemberini kırmayı başarmışlardır. Torrio ile Capone, Denver Belediye Başkanı kaldıkça onun elini uzatamayacağı bir sığınağa ihtiyaçları olduğunu anladılar. Cicero'yu seçtiler yer olarak. Chicago'daki işletmelerinin çoğu eskisi gibi yürümeye devam ediyordu. Hiçbir reformcu Chicago'nun kanun uygulayıcı örgütlerini tam anlamıyla temizleyemezdi çünkü. Bir yandan kendileri de şehirde oturuyor, boş zamanlarının çoğunu orada geçiriyorlardı. Ama Denver'ın görevde kaldığı süre boyunca iş merkezleri, karargahları Cicero olacaktı. Onlarla birlikte ya da hemen arkalarından oraya gelenler hızla gelişen bir şebekenin kurucu üyeleriydi bunlar. Arasında Ralph ve Frank Capone, kuzenleri Fichetti'ler, Guzik'ler, La Cava kardeşler Louis ile Joseph, Pete Penovich, Jimmy Mondi yani Mops, Tony Volpi, Peter Payet, Louis Consentino, Frank Nitti ve kumardan milyonlar kazanmazdan önce gazete satıcılığı yapan, bu nedenle milyoner gazeteci olarak bilinen Frankie Pope vardı. Dion O'Bannion şebekenin kumar işletmeleriyle bira fabrikalarına ortak oldu. 1923 yılının sonbaharında Torrio biraz dinlenmeye karar verdi. Annesi ile karısını yanına alarak bir Avrupa gezisine çıktı. Bütün işlerinin yönetimini Capone'a bıraktı. Giderken yanına 1 milyon dolar nakit para, bir sürü ciro edilebilir tahvil ve kredi mektupları almıştı. Bunlarla Avrupa bankalarında hesaplar açtırdı. Doğduğu yer olan Napoli'nin yakınlarında annesine muhteşem bir villa satın aldı. Dayadı döşede bir sürü hizmetçi tuttu. Ömrünün sonuna kadar kraliçeler gibi yaşayacak bir durumda bıraktı annesini orada. Çete reislerinin özelliği olan bu eli açıklık yalnızca kendi ailelerine karşı değil, bütün dost ve vatandaşlarına karşı olan bu eli açıklık, yoksul göçmenlerin Torrio gibi adamlara derin bir hayranlık beslemelerine yol açıyordu. Illinois Ağır Ceza Derneği baş dedektifi John Landesco bu konuda şöyle demişti. Çevrelerindeki cahil, yoksul, zavallı, çok çalışıp az kazanan kişilerin gözünde neden toplum düşmanı sayılsın bu adamlar? Mahallenin başarıya ulaşmış gençleri onlar. Sefalet içinde sürünen köylü göçmen kadın, pahalı arabaları, kürk yakalı paltoları içinde görüyor bu adamları. Çocuklarını özel okullarda okuttuklarını işitiyor. Bira baronları olarak adlandırıldıklarını duyuyor. Okuması yazması varsa, İngilizce okumasını biliyorsa, gazete manşetlerinde de bira baronları, içki kralları olarak tanımlandıklarını görüyor. İçki sözcüğü kanunsuz bir anlam taşımıyor ki onun için. Buna karşılık kral ve baron sözcüklerinin çok üstün bir anlamı var gözünde. Bildiği tek şey bu şık giyimli delikanlıların yapıp sattıkları nesnenin Amerikalılar tarafından kapışıldığı. Bu arada gene yorgun bir komşusundan krallar kralı Torrio'nun annesine Napoli'de bir villa satın almış olduğunu, içine 15 hizmetçi koyduğunu öğreniyor. Soyguncu, haraççı, kabadayı, içki kaçakçılarının eski mesai arkadaşı Tim Murphy, 13. bölge seçim toplantısında adamlarının birini öven bir konuşma yaptığı zaman o adayın seçilme şansı artar. Neden artmasın? Sahnede Murphy'nin yanı başında bir papaz oturmuyor mu? Kendini bilmezin biri, posta soyguncusu dedikleri Tim Murphy bu mu diyecek olsa son derece kızgın bir karşılık alır kuşkusuz. Çünkü gangsterleri başarı ölçüsüne göre yargılayan cahil bir göçmenin kafasında Murphy'nin posta soyguncusu olduğu sadece kuşkudur. Sonra öyle bile olsa bana ne zararı dokundu bunun diye düşünür. Böylece Murphy'nin Dingbat Operta'yı, Joe Salt bira dağıtım çetesinin siyasi fedaisi, desteklemesi hiç de kötü olmamıştır aday için. Üstelik Yabancı Savaş Gazileri Derneği'nin Nellis Şubesi'ne bağışta bulunmuştu Oberta. Murphy'nin Oberta şerefine verdiği ziyafetlerde haraççılardan toplanan paranın bir bölümü gene bu derneğe verilecekti. İşte bu ve bunun gibi yüzlerce değişik şekilde iyi ile kötü hükümet, iyi ile kötü adam arasındaki farklar yok edilmektedir. Cahil göçmenlerin inandıkları tek şey mahallelerinden yetişmiş bu başarılı kişilerin kendileriyle içki ticareti yapmayanlardan çok daha fazla ilgilendikleridir. Torrio'nun yokluğunda Capone kendisine karargah olarak Hawthorne Inn'i seçti. Merkezi bir yerde 22. sokak 4833 numarada iki katlı üst katı beyaz mozaikle kaplanmış bir binaydı burası. Bütün pencerelerine kurşun geçirmez çelik kepenkler taktırdı, giriş kapısına silahlı bir nöbetçi oturttu. Lobide yeşil boyalı dört koca sütun vardı, duvarlarda av hayvanları kafaları asılmıştı. Üst kattaki yatak odalarına kırmızı yol halıları serilmiş merdivenlerden çıkılırdı. Capone ile arkadaşları çoğu gecelerini burada geçirirlerdi. Cicero'nun politik yaşantısının kritik bir döneminde Avrupa'dan döndü Torrio. Yıl 1924, mevsim bahar. Zaman seçim zamanıydı. Partiler arası bir grup tarafından desteklenen Kleinhakerli'yi 3 dönemdir yönetmekteydi ilçeyi. Ama bu sefer Demokrat Parti ayrı bir listeyle katılıyordu seçimlere. Belediye Başkanı Dever'ın göreve başlamasıyla birlikte Chicago'yu kasıp kavurmaya koyulan reform dalgasının Cicero'ya da atlamasından korkan Fogel, Torrio ile Capone'a ikisinin pek çekici bulduğu bir teklif yaptı. Glenn Yağ'ın kazanmasını sağladıkları takdirde Cicero'da çevirecekleri bütün işlerde, genel evcilik hariç, kanuni dokunulmazlık kazanabileceklerdi. Diplomatik ustalıktan çok savaş uzmanlığı isteyen bir işti bu seçim kazandırma iş. Yani Al ile banker görünüşünün altında müthiş bir vahşet saklayan ağabeyi Frank'a göre bir iş. Zorunlu olduğu zaman şiddet hareketlerini onaylayan Torrio işareti verir vermez Capone Chicago'dan 200 kadar azılı kabadayı getirtti. Bunlar arasında Reagan'ın taylarından bir grup da vardı. Öte yandan karşı tarafta gangsterlerin desteğini reddetmek niyetinde değildi. Torrio, Capone bölgelerini elde etmeye heves eden yasak bira toptancıları demokratların yardımına koştular. İlk kaybı Demokrat Parti verdi. Capone'un adamları 31 Mart akşamı, yani seçimlerden bir gün önce Demokrat Parti'nin ilçe evrak memuru adayı William K. Flaum'un bürosunu basarak her yanı yakıp yıktılar, adamı da bir güzel dövdüler. Ertesi gün bir dizi siyah 7 kişilik arabaya binen silahlı Caponcular bütün sandıkları birer birer dolaştırdılar, durdukları her yerde dehşet yarattılar. Sayıca karşı tarafın kabadayılarından o kadar üstündüler ki iki grup arasında gerçek bir çatışma bile olmadı. Capone'un adamları Demokrat Parti taraftarı oldukları bilinen seçmenleri herkesin göz önünde dövmekten çekinmiyorlardı zaten. Bir seçmen oy vermek için sırada beklerken şapkasını gözleri üzerine indirmiş korkunç görünüşlü adamlar yanaşıyordu. Oyunu kime vereceğini soruyorlardı. Seçmenin verdiği cevabı beğenmezlerse elindeki oy pusulasını kaptıkları gibi kendileri işaretliyor geri veriyorlardı. Sonra da ceplerindeki tabancaları elleyerek bekliyorlardı. İşaretledikleri pusula sandığa atılıncaya kadar. Karşı koyan seçmenler bir yumrukta yere seriliyor, dürüst sandık gözcüleri seçim memurları kaçırılıp seçim sonuna kadar mahpus tutuluyordu. Demokrat Parti'nin seçim görevlilerinden biri olan Michael Gavin, her iki bacağından da vurularak Chicago'da bir otelin bodrum katına atıldı. Aynı yerde 8 Demokrat Partili daha tutsak durumdaydı. Reagan'ın tayları Joseph Price adlı bir sandık memurunu kaçırarak fena halde dövdüler, sonra da Harry Madigan'ın Pony Inn adlı genel evinde eli kolu bağlı ağzı tıkalı durumda hapis tuttular. Bir polis memuru copla dövüldü. 22. sokakta Hawthorne Inn yakınlarında iki adam vurularak öldürüldü. Bir başka adam boğazı kesilmiş olarak bulundu. Dördüncü bir adam da Eddie Tunkel'ın meyhanesinde öldürüldü. Dehşet içinde kalan Cicero sakinlerinden bir grup, Cook County yargıçlarından Edwin K. yara içkiden yardım istediler. Yargıç 70 Chicagolu polis memuru, 5 takım sivil polis, 9 takım da motosikletli polis yolladı bölgeye. Öğleden sonra polisle gangsterler arasında çeşitli yerlerde çeşitli çatışmalar oldu. Asıl büyük çatışma ise alacakaranlık çöktüğü sırada meydana geldi. İçinde sivil çavuş Kusik ile polis memurları McLean, Grogan, Cassin ve Campion'un bulundukları bir polis arabası 22. sokak ile Cicero Caddesi'nin kesiştikleri köşedeki bir sandık yerine geldi. Sandık başında ellerinde otomatik tabancalarıyla Al ve Frank Capone ile kuzenleri Charlie Fischetti seçmenlere zorbalık yapmakla meşguldüler. Ellerinde polis tüfekleriyle arabadan inen memurlar sandık başına doğru ilerlemeye başladılar. Olayların bu andan sonraki gelişmesi Dion O'Banion'un kulağına gider gitmez gangster toptancısına telefon ederek 20 bin dolarlık çiçek ısmarladı. 17. ayrımın sonu, sayfa 167.